Erkam Radyo'dan Bir Düşünce ve Gündem programından tüm dinleyicilerimize hayırlı haftalar diliyoruz. Profesör Doktor Ergün Yıldırım ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz Düşünce ve Gündem programında bu hafta Elazığ'da bir tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın intiharı ve intihar eyleminden sonra Türkiye'de yaşanan tarikatlar ve cemaatlerle ilgili, özellikle öğrencilerin tarikat ve cemaatlere bağlı yurtlarda barınmaları ile ilgili genel bir tartışma yaşandı hocam bu hafta ve yaşanmaya da devam ediyor. Bu bağlamda siz Elazığ'da gerçekleşen bu hadiseyle ilgili görüşleriniz ve üzerinden de tarikat ve cemaat olgularıyla ilgili toplumdaki tartışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, Türkiye'de bir biçimde bu tarikatlar ve cemaatler meselesi hep tartışmaya yönelik dalgalanmalara yol açıyor. Birkaç ay birden yeniden alevleniyor. Türkiye'nin çok temel meselesi olduğunu gösterir bu aslında. Birincisi bu. Bu çok temel bir meselemiz. Tarikatlar ve cemaatler meselesi. Öğrencilerle ilgili, yurtlarla ilgili, dinle ilgili, tarihle ilgili, demokrasiyle ilgili, eğitimle ilgili, özgürlükle ilgili çok boyutlu bir mesele aslında Türkiye'nin bu.
Evet.
O zaman Türkiye'de madem ki bu çok temel bir mesele, bunun üzerinde düşünmek lazım. Bunun üzerinde konuşmak lazım. Bunun üzerinde tartışmak lazım. Fakat düşünme, konuşma ve tartışma belli bir yöntemle yapılırsa, bir fikri temelle, bir ilimle yapılırsa bu faydalı olur. O zaman bunları yeniden tanırız. Bu meselelerimizi anlamış oluruz. Bunlarla ilgili çözümlere de doğru bir biçimde varmış oluruz.
Evet.
Bence yapılması gereken bu. Yani Türkiye'de 20 yıldır AK Parti iktidarı döneminde daha da alevlendi bu tartışma. Dolayısıyla bu tartışmanın aklı selimle, kalbi selimle yapılması lazım. Bilimsel bilgiyle yapılması lazım.
Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
Böyle yapılıyor mu hakikaten?
Evet.
Maalesef böyle yapılmıyor. Mesela Türkiye'de çok tanınmış, bir dönemde Kültür Bakanlığı müsteşarlığını da yapmış. Ki müsteşarlık çok üst düzeyde bir görevdir.
Evet.
Bir sosyolog, profesörün köşe yazarlığı da yapıyor Cumhuriyet Gazetesi'nde. İsmini söylemeyelim. Kitapları var, sosyologlar arasında yaygın bir biçimde okunan birisi. Onun yazısını okudum, hakikaten dehşete kapıldım.
Ne diyor yazının muhtevasından?
Mesela sosyoloji profesörü, Türkiye'de bu kadar kitapları basılmış, bir tarikatlar ve cemaatler tarihini anlatımı var. Mezhepleri de içine katıyor. Şia'dan bahsediyor, Sünni'den bahsediyor. Felaket, tamamen bir cehalet. Mesela bütün bunlar diyor ki, ben diyor İslam ansiklopedisine baktım diyor, işte 27 tane diyor tarikat var diyor. Halbuki daha da çok vardır tarikat. Bilmem ne kadar mezhep var diyor. Bu diyor toplumun parçalandığını gösterir diyor. Din parçalanmış diyor. Müslüman, yani toplum parçalanmış diyor. Bu bir cehalet. Bir defa tarikatların ve mezheplerin çok olması, dinin çok farklı anlayışlarla temsil edilme, açıklanma ve yaşanma imkanını anlatır.
Evet.
Buna biz dinde çoğulculuk deriz. Din sosyolojisi de buna dini pluralizm denir. Ve buna saygı duyulur. Ve Avrupa bu çoğulculuğu daha 1990'larda keşfetmeye başladı. Gerçek manasıyla. Veya hadi daha öncesinde Avrupa yüzyıllarca Katoliklik tek mezheptir deyip farklı düşünenleri Engizisyon mahkemesine çekti. Yapmadığı işkence kalmadı, yapmadığı zulüm kalmadı. Hiçbir dini çoğulculuğa yer vermedi. Bırak evet. İslam'a, bırak Yahudiliğe, Hristiyanlığın da kendi içinde farklı anlayışlarla var olmasına imkan vermedi. Halbuki İslam, Osmanlı tecrübesine baktığımız zaman hem farklı İslami anlayışlara, mezheplere ve tarikatlara imkan verdi, hem de Yahudilere, Hristiyanlara, Ermenilerin, Rumların farklı farklı mezheplerle var olmasına imkan tanıdı. Bu bir dini pluralizmdir. Bu bir dini hoşgörüdür. Tolerans derler buna. Tolerans kavramını Batı'da liberal düşünürlerden John Locke 17. yüzyılda kullanır. Tolerans üzerine mektuplar yazar. Kendisi Katoliktir ama der ki biz artık Protestanlığa da katlanalım. Tanıyalım demiyor, katlanalım diyor. Tamam mı? Oysa bizde Kur'an-ı Kerim'de Allah bizzat diyor ki Hristiyanların, efendim Yahudilerin, yani gayrimüslimlerin şeylerine, din adamlarına ve şeyler, özellikle mabetlerine dokunmayın diyor.
Hocam konuya girecek
onlara saygı olursa, duyun.
Evet.
Hayır, bu konu önemli bir konu. Bizim bunları konuşmamız, kendimizi yeniden tanımamız lazım. Bu konular temelde bunlarla ilgili olduğu için farklı günlerde farklı olgularla yeniden yansıyor.
Tabii bir intihar vakası şeye döndü. İslam düşmanlığına döndü.
Tabii. Çünkü bilmiyor, cehalet bu.
Evet.
Şimdi adam diyor ki Şiilik ve işte şey çatışmıştır. Bence İslam toplumlarında mezhep çatışmaları Avrupa ile mukayese edildiğinde aynı düzeyde yaşanmamış. Realiteye baktığımızda bu. Fakat yeryüzündeki çatışmalar ekseriyet, hegemonya etrafına dönmüştür. Enerjinin paylaşımı için hala yapılmadık savaşlar kalmamıştır. Modern dönemde bu kadar çok yapılan savaşlar tarihte hiç görmüş müyüz acaba? Yani adam bir bomba atıyor Japonya'ya, bir defada 100.000 insan ölüyor. Şimdi ben o sosyolog profesörü örnek seçiyorum belli bir zihniyeti tanıtmak için.
Evet.
Türkiye'de bu zihniyet 100 yıl boyunca devleti elinde tuttu. Hakim oldu. Siyasi seçkinleriyle, medyadaki aydınlarıyla, askeriye içindeki yapısıyla egemen oldu. Bunlar egemenliklerini kaybediyorlar. Egemenliklerini kaybedince çılgına dönüyorlar. Mesele bu. Bu çılgın, bunlar her olumsuz gelişmeyi, kendilerine uymayan, kendilerine karşı gördükleri her olumsuz gelişmeyi tarikat diye mühürlüyorlar. Tarikat diye mahkum ediyorlar. Tarikat diye ötekileştiriyorlar. Bunların yazılarında mesela Fethullah Gülen yapısı, FETÖ yapısı tamamen tarikat diye anılıyor. Çoğu kitaplarında tarikat derler bunlar. Halbuki FETÖ'nün tarikat yapısıyla hiçbir ilişkisi yok. İki şey çıkıyor ortaya. Ya bunlar tarikatı tanımayacak kadar cahil insanlar. Çünkü tarikat dediğimizde işte Hasan Basri Hazretleri ile birlikte başlayan somut İslam toplumlarında efendim krizi gidermek üzere bir ruhsal arınma yöntemi, bir ahlaki yöntem, bir ruhani kimlik inşası olarak ortaya çıkar. Bir silsileyle, bir sistematikle, bir dille devam eder bu. Bütün bunlarla ilgili az çok bugün bir bilgi edinme imkanı var. Ansiklopediler var, internet var ama bunlar ya cahildir, bilmiyorlar bunu, ya da bildikleri halde kin kusuyorlar, çarpıtıyorlar.
Ya mesela şu intihar vakasından sonra İstiklal, özür dilerim, Kadıköy'de gösteriler yapıldı. Bunların çoğunun Enes Kara'yla falan da bir alakası yok. Ama bakıyorsunuz olay şeye dönüyor. Siyasi ve dinsel bir nefret çıkarımına dönen protestoları beraberinde getiriyor.
Şimdi oraya geleceğiz. Evet, şimdi Enes Kara olgusuna baktığımız zaman bu olgu içinde bir defa yurdun yönetme tarzı var.
Hocam yurt bir, öğrenci evi oldu. Yani yurda bağlı bir öğrenci evi.
Yani 7 katlı ama.
Evet.
7 katlı. Yani sonuçta ev ya da yurt. Yani bir yönetme tarzı ile ilgili pedagojik bir durum var.
Evet.
Bir. Nedir bu pedagojik durum? Sabahtan akşama kadar sadece ibadet, sadece risale okutma, sadece namaz kılmayla geçen bir hayatı her insan kaldıramaz, genç yaşı daha da kaldıramaz.
Evet.
Bu pedagojik açıdan problemli bir şey. Bir defa bunu da cemaatten olan insanlar, tarikattan olan insanların kendi üzerlerine düşünmeleri gerekir. Burada da bir mesuliyet bizlere düşüyor. Mütedeyyin kesimlere düşüyor. Dindar kesimlere düşüyor. Müslüman kesimlere düşüyor. Tamam mı? Bir bu var. Çünkü insan aynı zamanda spor yapmak ister, gezmek ister, dinlenmek ister. hele hele genç yaşındaki enerjisiyle evet. daha fazla buna ihtiyaç duyar.
Evet.
O zaman bu yurtların eğitim pedagojilerini gözden geçirmeleri gerekir. Her insana takva olma pedagojisi gitmeyebilir, kaldıramayabilirler. Bir seçenek olarak sorarsın ama daha hafif düzeyde İslami bir eğitim yine verirsin. Ortam evet. oluşturursun. Spor yapmak İslam'a ters değil. Gezmek İslam'a ters değil. İslam'da hep yasaklar yok ki. Dünyada yasaklanmamıştır. Hristiyanlık değil dinimiz. Bu bize ibret veriyor. Neden biliyor musun? Batı'da insanların deizme ve ateizme koşmalarının en temel nedeni kilisenin hayatı, yaşamayı ve dünyayı tamamen yasaklamasıdır.
Zaten çocuk da ateist olduğunu söylüyor biliyorsun da.
Yani Nietzsche bunun metinleri burada bizim için yine ibrettir. Okuduğunuz zaman Hristiyanlığa deccal diyor. Çünkü diyor hayatımızı yaşarken gömdü diyor bizi. Bizi diri diri mezara gömdü diyor. İslam insanı yaşarken gömmez. İnsana yaşama imkanları sunar. Helallar haramlardan çok daha fazladır İslam'da. Haramlar bellidir. Haramların dışındaki her şey helaldir kardeşim. Tamam mı?
Evet.
Dolayısıyla İslam'da önce helaller belirtilmez, haramlar belirtilir ki onların dışında her şey insana serbesttir. Bu nedenle İslam'a Allah özgürlüğü yasaklamamış. Allah cinselliği yasaklamamış. Allah parayı yasaklamamış. Allah yeme içmeyi yasaklamamış. Allah neyi yasaklamamış? Gayrimeşru olan cinselliği, gayrimeşru olan faizle para kazanmayı, insanların haklarını el koyarak, sömürerek para kazanmayı yasaklamış. Yeme içmeyi yasaklamamış, değil mi? Evet. Ama rızık helal olacak. Helalde kazandığın parayla ihtiyacın olduğu kadar yiyeceksin, içeceksin, giyineceksin. Allah nimetini üzerine görmek ister. Değil mi? Dolayısıyla İslam'da yasak merkezi bir şey değil. Bu gençlere bunu söylersek, bugünkü taarruzlardan kaygı duyarak, bugünkü aşırı dünyevileşmeden kaygı duyarak bunları söylersek, bununla bu pedagojiyle hareket edersek bunu kaldıramayabilirler. Bu alanda kendi üzerimize düşünmemiz lazım.
Zaten videonun Rabbimiz üzerinde de bu günlük sıkıcı, yani kendini deyimiyle söylüyorum, günlük hayatı sıkıcı bulduğu için diğer bir konuda tabii, mobbing meselesi tabii.
Yani bir aile 25 yıl Risale-i Nur bu ülkeye en zor zamanlarda aydınlanmayı, meşaleyi elinde tutan, imanın meşalesini elinde tutan bir iman hareketidir.
Evet.
Bu hareketin mensup olan bir ailede yetişen bir çocuğun efendim ateist olması, Müslüman değilim demesi çok trajik bir şey. Biz Müslümanların bunun üzerine düşünmesi gerekir. Müslümanlar derken de azınlık diye düşünmüyorum kardeşim. Kendini Allah'ın diniyle tanımlayan herkes
evet.
bu hissiyata sahipse bunun üzerine düşünecek. Bu neden gençlerimiz böyle oluyor diye. Biz nasıl, hangi yöntemler uygulanmalıyız ki bunlar olmasın diye. Dinimiz hakikattir. Bundan şüphe duymaya gerekmez. Bir şüphe duyulması gereken dinimizi yaşama biçimimiz, dinimizi anlatma biçimimiz, dinimizi temsil etme biçimimiz. Yani kendimizden, dilimizden, temsil etme tarzımızdan şüphe etmemiz, onu gözden geçirmemiz lazım. Bunları atlayıp dinimizden şüphe edersek zaten bu büyük bir felaket. Düşmanlarımız da bunu istiyor. Sapkınları göstererek bakın bu böyle deyip bizim imanımızdan şüphe etmemizi istiyorlar.
Evet.
Bu problemli olur. Ama Allah kitabında ne diyor? Nefsini yargılayan, değil mi? And olsun.
Evet.
Kendini yargılayan nefse and olsun. Kendini yargılayan benliğe and olsun. O zaman kendini yargılayan Müslüman kendi dinini değil, yaptıkları ne kadar dinine uygun, ne kadar pedagojik, ne kadar doğru bir yöntem. Bunun üzerine düşünmek çok değerli bir şey.
Evet.
Üçüncü olarak da diğer bir mesele de bu çocuk tıpta okuyor. Tıpla ilgili ciddi bir sorunumuz var. Tıp eğitimiyle ilgili. Türkiye tıp eğitiminde dünyada örnek bir ülkedir.
Evet.
Çok büyük doktorlarımız yetişiyor. Çok iyi doktorlarımız yetişiyor. Bunu COVID meselesinde de gördük. dünyada en iyi mücadeleyi Türkiye ortaya koydu. Hiçbir kompleksle durmuyorum. Bunun en önemli aktörü de doktorlarımızdır. Bundan dolayı bugün doktorlarımıza göz dikmişler. Batılılar bizim yetiştirdiğimiz bu insanları beleş bir biçimde almak istiyorlar.
Evet.
Tamam, bir de böyle bir şey var. Burada da bir mesaj verelim. İnşallah hükümet şöyle bir kanun getirir. Dünyada en pahalı eğitim pilot eğitimidir, tıp eğitimidir. Nasıl ki Türk Silahlı Kuvvetleri pilot eğitimine verdiği zaman sözleşme yapıyor ve mezun olduktan sonra belli bir süre Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalışmakla mesulse, aynı şekilde tıp eğitimine devletin parasıyla okuyan kişiyle de devlet sözleşme yapmalı. Bitirdikten sonra en az 5 sene bu ülkeye çalışmalı. Mecbur böyle değil. Bu ülkenin servetiyle yetişip kaçmak yok. Başkalarının, senin sermayene, entelektüel sermayedir bu doktorlar. Senin entelektüel sermayene el koyma hakkı yok. Bunu Macaristan yaptı, Macaristan. Macaristan Avrupa Birliği ülkesi, baktı yetiştirdiği doktorları uyanık İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa el koyuyor. Dedi ki 5 sene imzalıyorsun, tıpa girdiğin zaman gitmiyorsun. Yurt dışına kaldım. İngiltere'de Hortum'da yetenekli, birincilikle bitirmiş arkadaşım geldi, orada doktorluk yapıyor. Bakıyorsun Jakarta'da tıpı bitirmiş yetenekli insanlar İngiltere'de çalışıyor. Bunlar şimdi artık entelektüel sömürüyü yapıyorlar. Entelektüel sermayeye el koyuyorlar. Buna dur dememiz lazım. İkincisi, tıptaki eğitimin şu sorunu var. Yoğunluk var. Aşırı bir yoğunluk var. Ve bu gençler zaten sınava hazırlanırken, bunlar Türkiye'nin ilk 3000 kişisine giren evet. Çocuklar. Yoğun bir tempo ile çalışıyorlar. Ondan sonra o yorgunlukla gelip tıp eğitimine başlıyorlar. Orada o yoğunluk devam ediyor. Yorgunluk var. Psikolojik yorgunluk var. Çocuk ne diyor? Psikolojik olarak yorgunum.
Evet.
Tıp burada
mükafatlandırılmak ve onurlandırmak gibi bir gereksinime ihtiyaç duyuyor. Hep sürekli bir yarış halinde olmak, sınav temposu içerisinde olmanın vermiş olduğu bir serzenişte bulunuyor yoğun bir şekilde.
Evet, yani ona da dikkat edilmesi gerekir. Ailelerin, eğitim sisteminin tıpla ilgili olan çocuklar konusunda yeniden eğitim müfredatını gözden geçirmeleri gerekir. Belki tıp eğitimine artı olarak spor dersleri koymaları lazım. Sanat, musiki dersleri koymaları lazım. Hüsrev Hatemi tıp profesörüdür. Cerrahpaşa da aynı zamanda büyük bir şairimizdir, edebiyatçımızdır. Süheyl Ünver bizim büyük kültür tarihçilerimizden biridir. Tıp doktorudur, profesördür. Allah rahmet etsin. Geçmişte Alaaddin Yavaşça tıp profesörüydü, profesör müydü bilmiyorum. Tıpçıydı, doktordu. Allah rahmet etsin, yine rahmetli. Aynı zamanda büyük bir musiki şinastı. Bunlar tesadüfi değil. Yani bu kadar ağır eğitim sürecine geçenlerin musikiyle, sanatla, tamam mı? Hı. Dinlenmeleri, ruhlarını da geliştirmeleri gerekir.
Kesinlikle.
Beden çok fazla ağır yük aldığı zaman ruh yeterli düzeyde eğitim almayınca onun altından kalkamıyor. O nedenle bir süre sonra bazıları saçmalamaya başlıyor. Tıbbı bırakıyor, sapkın bir takım tutumlara yöneliyor. Ruhsal doyumsuzluk var. Bedenin ağırlığı altında ruhun ağlaması var aslında.
Yoğun tempoyu kaldıramaması.
Evet, kaldıramaması var. Şimdi durum bu. Diğer veçeye gelince, bu laikçi cephede dine hem bilmeyen cehaletiyle, yani bugün Avrupa'da tasavvuf üzerine, tarikatlar üzerine kürsüler var. Çok önemli kitaplar yazılıyor. William Chittick diye Amerika Birleşik Devletleri'nde bir araştırmacı var. İbni Arabi ve tasavvuf üzerine dehşet kitapları var. Muhteşem kitapları var daha doğrusu. Şimdi böyle birçok insan var. Anna Maria Schimmel bakıyorsun, aynı şey. Böyle Avrupa'da, Amerika'da artık mesnevi okumaları var. Bunlar varken Türkiye'de hala kafasını kuma gömmüş. Bu bizim beyaz Türkler, bu bizim merkezde hep egemen olma çabası olan elitler artık bu dinozorluğu bırakmaları gerekir. Bu dinozorluğu bırakıp buna bir tarikata, tasavvufa, bir bakmaları, bir okumaları gerekir. Bir anlama çabasına olmaları gerekir. Biz sosyolojide diyoruz ki bilim anlama çabasına olmaktır. Bir anlama, yani inanmayabilirsin ama anlama çabasına olabilirsin. Aynı ülkede yaşıyorsak, aynı şehirleri paylaşıyorsak, aynı devletin çatısı altındaysak birbirimizi anlama çabasında olmamız lazım. Evet. Bunların böyle bir sorunu var. Bir tekil örnekten yola çıkarak, bir yurtta, bir evde meydana gelen bir hadiseden yola çıkarak kalkıp bütün bir 15 asırlık kültür tarihimizi, tamam mı?
Evet.
Değerlerimizi çizmeye çalışıyorlar, aşağılıyorlar, ötekileştiriyorlar. Bunu tek parti döneminde yaptılar. Artık bu dönem geçti. Bu dönem bitti. O tarih sona erdi. Tarihin sonu diyordu ya şey, böyle bir kitap Fukuyama'nın.
Fukuyama'nın.
Türkiye'de de Kemalizmin tarihi sona erdi artık. Kemalizm Türkiye artık bir akım olarak olabilir, bir ideoloji olabilir. Ama Kemalizmin artık devletin egemenliği olma tarihi sona erdi. Bundan sonra bu ülkede Kemalistler de olabilir. Ama tarikata da cemaate de böyle bakılamayacak. Böyle bakılmaz. Şimdi tarihte elbette tarikatlarında bir takım sapmalar olmuş. Batinilik üzerinden. Şeyh Bedrettin kalkmış Osmanlı'ya isyan etmiş. Bunlar var. Ama aynı zamanda Osmanlı'da tarikatlar, tekkeler, zaviyeler toplumun ruh dünyasını ihya eden yapılardır. Süheyl Ünver buna ruh dispanserleri der. Ruh dispanserleri. Ne kadar muhteşem bir kavram.
Evet, kavram.
Yani sağlık ocağına mahalle mahalle var şimdi, ne kadar güzel. Her mahallede artık sağlık ocağı güzel çalışıyor.
Evet.
Eskiden öyle çalışmıyordu yani. Gidiyorsun, doktor muayene ediyor seni, bilmem ne yapıyor. Peki mahallenin bir de ruhunu, mesela depresyona girdiğinde, sıkıntıya girdiğinde, kötü hissettiğinde gidip ruhunu da ihya edecek bir yer var mı? Bir ruh dispanseri var mı? Yüzyıllarca olmuş bu. Bunlara müsaade edilmezse, bunlara imkan verilmezse bunlar merdiven altında var olmaya devam ederler. Yasaklamakla kalktılar mı? 1925 yılında tarikatlar yasaklandı. Cemevleri diye yeni bir olgu ortaya çıktı.
Evet.
Cemevi nedir? Cemevinde de dede yok mu? Cemevinde de zikir yapılmıyor mu? Cemevinde de sema törenleri yok mu? Ehl-i sünnet inancına uygun değil ama kendi içinde sosyolojiyle baktığında bir tarzı tarikattır.
Öyle mi görüyorsunuz?
Ehl-i sünnete uymasa da tabii. Tarikatta da ne var? Mevlevilerde dede var. Diye efendim baba var veya.
Evet.
Efendim şeyh var. Arif olan insan var. Mürşidi Kamil var. Aynı şekilde zikir var, sema var. Değil mi?
Evet.
Bir gelenek var, silsile var. Abi aynıdır. Form olarak aynıdır. Ama bazıları sapmıştır. Biz ehl-i sünnet anlayışında durarak baktığımızda öyle deriz. Bazıları İslam'ın temel esaslarına göre hareket ettiği için bunlar sahihtir deriz. Bektaş tekkeleri yüzyıllarca var oldu. Değil mi? Kadiri tekkeleri, Mevlevi tekkeleri, efendim Nakşi tekkeleri, bunlardan ne yapıldı? Yani bunlarda bunlar öğretildi. Yakup Kadri'nin Nur Baba romanını okuduğunuz zaman bir Bektaşi tekkesini anlatır. Yakup Kadri diyor ki ben diyor Yahya Kemal diyor. Yahya Kemal ya da Tanpınar olacak. Önce diyor çok böyle elit havalarda durdu diyor, gelmedi diyor. Sonra ben tekkeye götürdüm diyor. Orada diyor gazeller okundu, kasideler okundu diyor. Nefesler hayran kaldı diyor.
Evet.
Edebiyat geleneği var burada. Şiir geleneği var. Mesnevi hanelerde mesneviler okunuyor, Farsça öğretiliyor, Arapça öğretiliyor, enstrümanlar öğretiliyor, ney öğretiliyor, efendim büyük neyzenler yetişiyor. Bakın bir büyük bir kültürel birikim var burada. Bütün bunları üzerine çizip, getirip, bir kişiyi örnek gösterip, onunla bütün bir kültüre, bütün bir tarihe, bütün bir geleneği vurmak, onu öldürmeye kalkışmak artık bu geçmişte kaldı. Bunun tarihi sona erdi. Bu çünkü 15 asır düşün. 15 asır içinde 70 yıl ne ki yani? Çok mu bir şey?
Bir şey.
Biz tarihe genellikle içinde durduğumuz zamanla bakıyoruz. Şuna benziyor. Hasta olduğun zaman hastalık anınla nasıl bakıyorsun hayata? Hayat sıkıcı geliyor. Ağız tadın yok, bilmem ne.
Aynen.
Halbuki o hastalık anının sana verdiği bir algılama biçimi, bir duyum biçimi.
Evet.
Değil mi? Bir anlık 5 gün, 10 gün, 15 gün. Yani bir hayatını düşünürsen ortalama 70-80 yıl bir an. İslam tarihinde bir bütün olarak düşündüğünde Müslümanların tarihi 70 yıl ne ki yani? 15 asır var burada. O 15 asır içinde 70 yıl bile değil. 50 yıl nedir bu 50 yıl? Ya yani insanın bu toplumun bir hastalığı. Millet 15 asır içinde zaman zaman efendim nasıl bir veba çıkıyorsa işte, Covid çıkıyorsa, nezleye tutulmazsa böyle hastalıklar olur. Bu da bir hastalık durumudur. Ama bu hastalık geçecek, geçiyor, sona erdi. Bu millet yeniden kendi varlığıyla barışacak. Kendi varlığıyla barışmadıkça batının önünde köpekleşir. Ona imrenmeye çalışır, maymunlaşır, her şeyini değiştirerek ona benzemeye çalışır. Hiçbir zaman köle efendisine eşit olmaz. İmrendiğin kişiye eşit olamazsın. Avrupa'ya eşit olamaz Türkiye. Türkler Avrupa'ya eşit olamaz. O kadar mücadele ettik, Avrupa Birliği'ne girelim, eşit insan hakları olsun, demokrasi olsun. Ne dediler? Size ayrı bir şey tanıtalım Avrupa Birliği'nde.
Statü.
Değil mi?
Ayrı bir statüyle girelim.
Ayrı bir statü diyelim. Eşit görmezler bizi. Neden? Biz Müslüman bir milletiz kardeşim. Müslüman bir milleti kendisiyle eşit görmez. O nedenle bizim onları modelleyip onların bilinciyle dünyaya kendimize bakmak, köleleşmesinden vazgeçelim. Cemaatimize, tarikatımıza, devletimize, anamıza, babamıza, vatanımıza, toprağımıza, milletimize barışalım. Milletimizin de hataları olabilir, devletimizin de, babamızın da, anamızın da o hatalarıyla zaman zaman usulüne uygun yüzleşelim, eleştirelim ama reddetmeyelim. Anasını, babasını, devletini, milletini reddeden hiçbir zaman sulha eremez.
Evet.
Bunların yaşadığı odur. Çıkarıp da cahilane bir biçimde bir o tekil olguyu bir siyasi propagandaya dönüştürüp, eylemlere dönüştürüp, sokaklara taşıyıp onunla güya kendi egemenliklerini yeniden tesis etmeye kalkışacaklar. Bunların bu tarihte yaptıkları şey budur. Sokağa ateşe vermek, sonra o ateşe verdikleri sokağa ordu göreve demek. Cumhuriyet mitinglerini düşünelim.
Evet.
Cumhuriyet mitinglerinin yapıldığı 2007 yılında mıydı?
2007, evet.
Türkiye'de hiçbir ciddi şey var mıydı? Problem var mıydı? Halkın çatışması mı vardı?
Genel bir toplumsal bir huzursuzluk yoktu.
Hiçbir huzursuzluk var mıydı?
Siyasi yoktu. Elitlerin şeyi talepleri vardı.
Siyasi elitler ama iktidardan hoşlanmadıkları için Cumhuriyet mitingleri düzenleyip Anıtkabir'e gidip ordu göreve diye çağrıda bulundular. Kocaman rektörler, profesörler, bilmem iş adamları, aydınlar vesaire. Şimdi bunlar da bunu yapmaya kalkışıyorlar. Allah'a şükür Türk ordusu böyle bir durumda değil. Türk ordusu da bence yeniden kendi öz varlığıyla tanışmaya, barışmaya yönelmiştir. Özellikle kendi tarihsel hinterlandında çeşitli operasyonlar yapması, Libya'da, Suriye'de, efendim
Karabağ'da,
işte, Karabağ'da, Balkanlar'da bu Türk ordusunu yeniden kendi tarihsel anlamıyla ve varlığıyla barışmasına yönelik uyanışlara yol açmıştır. Dolayısıyla bu iç kavga meselesinin bir aracı olarak artık Türk ordusunu işlevsel hale getiremeyecek bu çevreler. Bu çevrelerin kendileriyle yüzleşmeleri, bu çevreler ya kendileriyle yüzleşir ya da tümüyle bu tarihin dışında kalırlar.
Evet.
Açık ve net olan budur yani.
Hocam bu bağlamda Elazığ'da tartışmaları yaşanırken genel bir konsensus da var. sanki muhalefette de yani öyle büyük bir öncülen evet. cemaat ve tarikatları hedef falan konuşmalar evet. falan gerçekleşirdi. Şimdi ise birazcık daha konu itidalli gidiyor diyelim. Ancak evet. Bahsetmiş olduğunuz seküler entelijansta yoğun bir eleştiri söz konusu. Neredeyse bütün tarikat ve cemaatlere giden gençlerin intihara meyilli kişilikler sanki diyorum da. Sanki öyle bir meyilli bir ortam olduğu ile ilgili bir değerlendirme oldu. Ama tabii şöyle bir durum daha var. Yani burada siz pedagojik açıdan olaya yaklaştınız. Enes Kara meselesinde de görüyoruz ki gençlerin de bir yaşamış oldukları ortamı artık şey yapma durumu söz konusu. Bir değişim, bir sosyalleşme. Yani hayatı sıkıcı bulduklarıyla ilgili bir durum da var. Yani biz işin olayın sosyal, siyasi, makro anlamda bir yere konumlandırıyoruz tabii ki de. Nitekim oraya da giriyor tartışmalar. Şimdi, ama bireye indirdiğimiz zaman mikro açıdan konunun bir de gençlerin bir takım sosyalleşme arzularının olduğunda göz ardı etmiyoruz değil mi?
Bence gençlerin sosyalleşmelerinde bir şey sorun yok. Mekansal sorun yok. Alternatifler sorunu yok. Tercihler sorunu yok. Alışveriş merkezleri, spor altyapıları, ondan sonra kültür merkezleri Türkiye'nin tarihinde hiç görülmemiş düzeyde bir zenginlikle var bugün. Yani biz Bursa'da Ahmet Hamdi Tanpınar günlerine de katıldık. Hı hı. İki gün. Yıldırım ilçesinde kocaman bir kültür merkezi var. Altyapı var. Spor salonları var. Dolayısıyla gençlerin eskisi gibi böyle çamurlu tarlalarda bilmem nelerde boş efendim arazilerde arsalarda top oynama gibi bir şeyi tarihe karışmış. Türkiye bu konularda çok büyük ilerlemeler kaydetti. Ama şöyle bir durumumuz var. Türkiye şu an bir konjonktürden geçiyor. Bu konjonktür bir, hızlı bir kalkınma var. İki, şu an son bir senedir bir kriz var. Hızlı kalkınma, değişme ve sarsılma demek. Kriz, değişme ve sarsılma demek. Durkheim bir sosyolog olarak intihar meselesini çok ciddi anlamda araştıran dünyanın ilk sosyologlarından birisi. Ve onun ortaya koyduğu görüş hala geçerli. Bunu psikologlar da kabul ediyor. İntiharın en önemli nedenlerinden birisi büyük sarsıntıların ortaya çıkmasıdır. Büyük sarsıntılar durumunda insan, yani büyük değişmeler durumunda insan sarsıntıya uğrar, dengesini kaybeder.
Ama hocam bu daha bir çocuk ya, 19 yaşında yani.
Çocuk değil, şöyle gençtir. Gençtir, ergendir. Evet, ergen, şöyle, evet. Ben o çocuğu özel meselesi için demiyorum. Hı-hı. Türkiye'de sadece o genç intihar etmedi ki. Esnaf içinde çalışan gençler de intihar etti. Tamam mı?
Evet.
Bir bütün olarak Türkiye'yi diyorum ben. Enes Kara meselesine üzerinde durduk. Bir bütün olarak baktığımızda Türkiye hem hızlı bir kalkınmayla büyük bir değişme yaşıyor, hem de bu son bir senede ciddi bir kriz oldu. Dolayısıyla insanlar bir sarsıntı yaşıyor. Yani eski durumdan çıkıyorlar, yeni durumun da ne olacağı konusunda bir netlik içinde kendilerini görmüyorlar. Kaygı duyuyorlar, endişe duyuyorlar. Bunlar da bir takım intiharlara yol açıyor. Bakın mesela bir iş adamının iflas etmesi de kişinin kendisi için büyük bir krizdir, sarsıntıdır ve intiharla rahatlıkla sonuçlanabiliyor. Çünkü zengin dönemdeyken oturduğu mahalle, gördüğü saygı vesaireyle iflas ettikten sonraki durum aynı değil. Şimdi gençler de diyelim Türkiye 200'ün üzerinde üniversite kurdu. Herkes çocuğum üniversite okusun. Üniversite bir saygınlık olarak algılanıyor. Türkiye bunu sağladı. Bundan sonra büyük yüz binlerce mezun gençler var. Türkiye son bir yıldır istihdam konusunda epey uzunsunlar tekhaneye indi. Ciddi imkanlar sağladı. Ama bu son bir yıldır bir ekonomik kriz var. Burada Türkiye'nin en büyük meselesi olarak istihdam meselesi ortaya çıktı. Bakın hala devlet asgari ücreti 4250'ye çıkarmış. Çevremizdeki esnaflardan duyuyoruz. Esnaf ben 3000'den fazla vermem diyor. Bilmem ne diyor. Yani bu kriz meselesi sadece hükümetle ilgili bir mesele değil. O toplumun, o esnaf kesiminin, o iş adamlarının, aydınların, medyanın ürettiği algı, ortaya koyduğu tutum, geliştirdiği tutumlar bunlarla ilgili. Bu sarsıntılar insanların intiharlarına da yol açabilir.
Ama hocam ekonomik gelişim ya da ekonomik krizler intiharın tek nedeni midir? Çünkü mesela modern Avrupa'da bile bugün intiharların en yüksek olduğu ülkelerin zenginliğin mesela çok büyük atıf yapılan İskandinav ülkeleri olduğunu görüyoruz. Yine ülkeler, Doğu Asya ülkelerinde yine aynı şekilde bir benzer durum var.
Bak farklı şeyleri var. Onun da açıklaması var. Yani. Çok zengin ülkelerden iflas durumu, kriz durumu olsun göreyim ben onları. Onlarda da şu problem var. Durkheim ateist olmasına rağmen şunu diyor. Diyor ki bunlar diyor maddi doyuma tepe yapıyorlar, pik yapıyorlar. Hı hı. Bu maddi doyum şeyde bir eşik var diyor. Manevi doyumsuzluk diyor.
Evet.
O manevi doyumsuzluk diyor maddi doyumla maddi doyum arasında büyük bir uçurum varsa diyor intihara yönelebilir. Aynen bunu diyor ateist bir sosyolog ve bunu söylüyor. Belçika'nın ve o çok zengin olan ülkelerin sorunu da budur. Maddi olarak çok doygun ama manevi şey var. Doyumsuzluk var. Onun farkında değil. Ondan dolayı kendisini boşlukta hissediyor. Anlamsız hissediyor. Anlamı sağlayan şey maneviyattır. Şimdi bunu gördükleri için bu maneviyatı neyle kapatmaya çalışıyorlar? Yoga, meditasyon, theta healing, bilmem ne. Bunlar hepsi nereden geliyor? Uzak Asya'dan geliyor. Değil mi?
Evet.
Bunları da yapmaya, karşılamaya çalışıyorlar. Ve Avrupa da bunu destekliyor. Batı da. Çünkü diyor yani sapkın yanlış şu bu değil diyor. Bununla da bir denge manevi şey kurabilir diyor. İşte tasavvuf neydi? Asırlarca bu toplumun maneviyatını kuran bir sistemdi. Tekkeler, zaviyeler, irfan insanları, dervişler, Yunus Emre'nin söylemleri, Mevlana'nın mesnevi haneleri, mevleviliğin, bunlar ne sağlıyor? Maneviyatı inşa ediyor. Maddiyat süper, zirve yapmış. Maneviyat yerde. İkisi arasında dengesizlik. İntiharın, ya ben bunu demiyorum, ben bunu örneklendiriyorum, genişliyorum.
Evet.
Bunu Durkheim söylüyor. İkisini de iki noktada duruyor. Bir sarsıntı, anomileşme, bir de bu. Maneviyatta Türkiye'de gördüğümüz gibi, Türkiye'de de şimdi yogaya, efendim meditasyona, theta healing bunlara yöneliyor gençler, insanlar. Yani materyalist maneviyatçılığa yöneliyor. Sahte maneviyatçılığa yöneliyor. Bunlar geçici olarak bir hap gibidir. Manevi olarak teskin edici rolü olabilir ama uzun süreli olmaz. Bir de İslam'ın maneviyatı sadece bu dünyayı değil, gelecek dünyayı da kurtarmayı sağlıyor.
Evet.
İki cepheli bir şey. Burada para veriyorsun, meditasyona gidiyorsun. Endüstrileşmiş maneviyatı satıyor sana adam.
Evet.
Ama zaviyelerde, tekkelerde insanlar sana maneviyatı satmıyorlardı. Ha bugün insanların bazıları sahtekarlık yapıyorsa, dini kullanarak veya sufiliği kullanarak sahtekarlık yapıyorsa o ayrı bir şey. Kanun da onunla mücadele etsin. Müslümanlar da bununla mücadele etsin. Devlet de bununla mücadele etsin.
Evet.
Başımızın gözümüzün üstünde yeri var bunun.
Bu bağlamda hocam Türkiye'de ateizm tartışmaları Enes Kara intiharıyla beraber tekrar gündeme geldi. %2'lerden %7'lere çıktığı yönünde bir takım veriler yayınlanıyor. Tabi bu verilerin kaynağıyla ilgili net bir şeyim yok, malumatım yok. Siz bu bağlamda Enes Kara cinayeti üzerine Türkiye'de artan ateizm tartışmaları ve ateizm düşüncesiyle ilgili neler söylemek istersiniz?
Ben bu gençliğin patolojik durumda tutulduğu bir nezle olma durumu olarak görüyorum.
Yani bunu geçici mi görüyorsunuz?
Geçici görüyorum. Belli ölçüde kalıcı olabilir ama çok yüksek olmaz bu toplumda. Çünkü bu toplumun dayandığı temel inanç İncil gibi değiştirilen, kilise gibi sahtekar yalanlarla tamam mı hareket eden bir inanç yapısı yok bu toplumun. Bu toplumun inancının temelinde Kur'an-ı Kerim var, Hazreti Muhammed var. Bu da nettir, ortadadır. Tamam mı? Müslüman insanlar, alimler, arifler, münevverler bunu doğru bir biçimde çoğunluk olarak temsil edip etmemeleriyle ilgili. Çoğunluk olarak bunu doğru istikamet sahibi, temiz, net olarak temsil ederlerse, yaşarlarsa ateizm hiç korkulacak bir şey değil.
Yapmayın hocam ya.
Evet.
%2'den %7'ye çıkmış diyorlar. Yani ama görünen bir
Ama Kur'an deyip de kalkıp Allah'ı sorgulamaya kalkışacak, edepsizliği gösteren, kendisine ilahiyatçı diyen, kendine alim diyen insanlar olursa,
evet hocam, yani bu başkalarına
o zaman
yani,
elbette yani bu toplumda o tür şeyler olur.
İşte o nezleden biraz yani, daha öteye bir duruma gidiyor hocam.
Onlar olur. Yani artık İslam'ın içinde bir şey var. Kavga var, İslam'ın içinde bir şüphe var. Dolayısıyla tarihte nasıl ehli sünnet en büyük tehdit olarak din deyip de sapkınlığa yönelen hareketleri görmüşse, gayrimüslimleri değil, kafirleri değil, İslam deyip de İslam'ı bozanları en büyük tehlike olarak görmüşse, bugün de en büyük tehlike budur. En büyük tehlike ateizm veya deizm değil, en büyük tehlike İslam gözüküp de İslam'ı yanlış gösteren, yanlış yorumlayan, yanlış temsil edip var olan sapkın hareketlerdir, sapkın kişilerdir. Bizim bunlarla mücadele etmemiz lazım önce. Bunlar üzerine gitmemiz lazım. Deizm, ateizm konusu başka bir mesele. Evet. Başka bir zamanda konuşuruz inşallah.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Değerli dinleyiciler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka gündemde görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.